Ayrım 6.
Ta ki bir sonraki gece sabahın 4:20'sinde sanki birisi odaya girip de ışığı yakmış gibi sessiz bir uykudan aniden uyandım. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışarak yatakta oturdum. Yataktan kalkıp not defterinin başına oturmak için ani bir dürtü duydum. Ne olduğunu ve neden olduğunu merak ederek evin içinde ayaklarım dolaşarak yürüdüm. Defteri buldum ve oturma odasında bulunan kanepedeki dinlenme yerime döndüm. Tekrar yazmaya başladım. Sorular sorup cevaplar alarak kaldığım yerden devam ediyordum. Bugüne dek beni yazmaya ya da yazdığımı saklamaya itenin ne olduğunu bildiğimi sanmıyorum. Sanırım bir günlük ya da anı defteri tuttuğumu düşünmekteydim. Günün birinde bunun basılacağı Tokyo'dan Toronto'ya, San Francisco'dan Sao Paulo'ya dek okunacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Diyaloğun bir yerinde sesin "Bu bir gün kitap olacak" dediği doğruydu. Fakat ben de kendi kendime "Evet, sen ve 100 kadar insan senin bu gece yarısı zihinsel konuşmalarını bir yayıncıya gönderirler, o da elbette neden bunu hemen basmıyoruz der" diye düşünüyordum. Ve bu ilk diyalog da bir yıl boyunca sürdü. Haftada en az 3 kez gecenin bir yarısı karanlıkta uyanıyordum. Bana en sık sorulan sorulardan biri Tanrı'nın konuştuğunu ne zaman anladığım, buna ne zaman karar verdiğimdi. Bu deneyimin ilk birkaç haftası boyunca olup bitenler hakkında ne düşüneceğimi bilmiyordum. Önceleri bir parçam sadece kendi kendime konuştuğumu düşünüyordu. Sonra bu yolda ilerlerken sesini duyduğum ve beni sorularımı cevaplamaya yönlendirenin benim yüksek benliğim denilen şey olabileceğini düşündüm. Fakat sonunda bu yargılardan ve komik olmaktan vazgeçip bunun tam olarak ne olduğunun adını koymak zorunda kaldım. Tanrı ile sohbet. Bu 10 emir diye bir şey yok İfadesini duyduğumda meydana geldi. Bu özel iddia ortaya atıldığında sonradan birinci kitap olan bölümün neredeyse yarısı yazılmıştı. Tanrı'ya giden yol sorusunu ve hangisinin doğru olduğunu araştırıyordum. Bilmek istediğim cennete giden yolu iyi olarak mı kazanıyorduk, yoksa Tanrı tarafından cezalandırılmadan istediğimiz gibi hareket etmekte serbest miydik? Hangisi diye soruyordum. Geleneksel değerler mi, yoksa kendi yolunda yürümek mi? Hangisi? 10 emir mi, yoksa aydınlanmanın 7 adımı mı? Cevap olarak 10 emir diye bir şeyin olmadığı gelince şaşıp kaldım. Şaşırmak bile durumu yeterince açıklamaz. Tabii elbette 10 tane tebliği vardı ve bunlar Musa'ya verilmişti. Fakat bunlar emir değillerdi. Bunlar Tanrı tarafından tüm insan ırkına verilmiş vaatlerdi. Tanrı'ya geri yolda olduğumuzu bilebileceğimiz yöntemlerdi. Bu o ana dek diyalogda geçen hiçbir şeye benzemiyordu. Bu çok sarsıcı bir bilgiydi. O zamana dek sohbet sırasında duyduklarımın bir kısmını daha önce başka öğretmenlerden ya da kaynaklardan duyduğumu ya da bir yerlerde okuduğumu biliyordum. Fakat 10 emir hakkındaki bu şaşırtıcı beyanı daha önce duymadığımı biliyordum. Dahası bu fikirler konu hakkında daha önce düşünmüş olduğum ya da düşündüğüm her şeyi bozuyordu. Yıllar sonra East Coast Üniversitesi'ndeki bir teoloji profesörünün bunun son 300 yılda 10 emir hakkında yayınlanmış en orijinal ve yeni bakış açısı olduğunu ve Tanrı ile sohbetlerin dedikleriyle aynı fikirde olduğundan emin olmasa da söylenenlerin ciddi tartışmalar için teoloji sınıfına pek çok açıdan zengin malzeme sağlayabileceklerini yazan bir mektup aldım. O sırada duyduğum şeylerin çok özel olduklarını ve çok özel bir kaynaktan geldiklerini bilmek için teoloji profesörlerinden mektup almaya ihtiyacım yoktu. Bu kaynağı Tanrı olarak deneyimlemeye başlamıştım. O zamandan beri hiçbir şey bu konudaki düşüncemi değiştirmedi. Gerçekte 850 sayfalık diyaloğun geri kalanında gelen bilgi, 3. kitaptaki evrendeki yüksek derecede gelişmiş varlıklar ve 2. kitaptaki dünya gezegeninde yeni bir toplum yaratmanın ana hatlarının içinde hayat hakkındaki olağanüstü bilgi de dahil olmak üzere beni her zamankinden daha fazla ikna etmişti. Bunu duymaktan memnunum ve dikkati diyaloğumuzun bu kısmına çekmen ilginç. Çünkü burası Tanrı'yı tanımaktan son bahsettiğim yer. İşte burada Tanrı'yı gerçekten tanımak için kendi zihninizin dışına çıkmalısınız demiştim. Zihninizde bir gezi yaparak değil, kalbinizdeki yolu izleyerek bana gelin demiştim. Beni asla beyninizde bulamazsınız. Diğer bir deyişle, benim hakkımda çok düşünürseniz beni gerçekten tanıyamazsınız. İşte bu nedenle düşünceleriniz Tanrı hakkındaki eski düşüncelerinizden fazla hiçbir şeyi içermiyor. Oysa benim hakkımdaki gerçek sizin bu eski düşüncelerinizin içinde değil, şimdiki zamanda yaşadığınız deneyimde bulunabilir. Bu şekilde düşünün, zihniniz geçmişi, bedeninizin şimdiyi ve ruhunuz da geleceği kucaklar. Bir başka şekilde söylersek, zihin inceler ve hatırlar, beden deneyimler ve hisseder, ruh gözlemler ve bilir. Tanrı hakkında ne hatırladığınızı bilmek istiyorsanız zihninize bakın. Tanrı hakkında ne hissettiğinizi bilmek istiyorsanız bedeninize bakın. Tanrı hakkında ne bildiğinizi bilmek istiyorsanız ruhunuza bakın. Kafam karıştı. Hislerin ruhun dili olduğunu sanırdım. Öyledirler. Fakat ruhun bedenin aracılığıyla konuşur. Bu da sana senin gerçeğin hakkında bir burada ve şimdi deneyimi verir. Herhangi bir konu üzerine kendi gerçeğinizi bilmek istiyorsanız hislerinize bakın. Bunu yapmanın en hızlı yolu bedeninizi kullanarak kontrol etmektir. Anlıyorum. Bunu göbek testi diye adlandırıyorum. Eski bir deyiş, göbeğin bilir der. Ve bu doğrudur. Aslında miden sana çok iyi bir barometre gibi hizmet eder. Eğer Tanrı ile gelecekte yaşayacağın deneyimi içeren olasılıklar da dahil olmak üzere ruhunun gelecek hakkında ne bildiğiyle temasa geçmek istiyorsan bedenini dinle. Bedeninin tam şu anda sana ne dediğini dinle. Ruhun her şeyi bilir. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği. Senin kim olduğunu ve ne olmak istediğini bilir. İçgüdüsel olarak beni de bilir. Çünkü sana en yakın olan benim bir parçamdır. Ah, işte bunu sevdim. Ruh Tanrı'nın sana en yakın olan parçasıdır. Ne müthiş bir laf. Ve bu da doğru. Yani beni tanımak için tüm yapman gereken kendi ruhunu gerçekten tanımaktır. Tanrı ile dost olabilmek için gerçekte tüm yapmam gereken kendim ile dost olmaktır. Kesinlikle. Bu çok basit gibi gözüküyor ve neredeyse doğru olamayacak kadar güzel. Bu doğru, bana güven, fakat kolay değil. Eğer bırak kendinle dost olmayı, kendini tanımak kolay olsaydı bunu uzun bir zaman önce yapardın. Bana yardım edebilir misin? Bizim burada yaptığımız da bu. Kendine geri dönebilmen için sana yol göstereceğim ve bu da seni bana geri getirecek. Ve sen de bir gün bunu başkaları için yapacaksın. İnsanların kendilerine geri vereceksin ve böylece de bana. Sen ne zaman kendini bulursan beni de bulacaksın. Ben her zaman oradayım ve hep de orada kalacağım. Kendimle nasıl dost olabilirim? Kendinin gerçekte kim olduğunu öğrenerek ve senin ne olmadığını açığa çıkararak. Kendimle dost olduğumu sanıyordum. Kendimi çok seviyorum. Belki de biraz fazla. Dediğim gibi, eğer hayatımda kişisel sorunlar varsa bunun nedeni benim egomdur. Büyük bir egoya sahip olmak, kişinin kendini sevdiğini değil, tam tersini gösterir. Eğer insanlar çok fazla övünüp gösteriş yapıyorlarsa şu soru ortaya çıkar. Kendilerinde böylesine hoşnut olmadıkları nedir ki bunu telafi etmek için kendilerini başkalarına sevdirmeye zorunlu olduklarını hissettirmektedirler. Of, bu biraz ağırdı. Acılı bir gözlem neredeyse her zaman doğru olandır. Olgunlaşma acıları çekiyorsun. Evladım, sorun değil. Yani demek istiyorsun ki aslında ben kendimi pek fazla sevmiyorum ve kendimi sevmemin eksikliğinin yerine başkalarının sevgisini koymaya çalışıyorum. Bunu sadece sen bilebilirsin. Çünkü bir ego sorunun olduğunu söyleyen de sensin. Gerçek bir kendini sevmenin egoyu büyütmediğini, onu yok ettiğini gözlemledim. Başka bir şekilde ele alırsak, kendinin gerçekte kim olduğunu ne kadar çok anlarsan egon da o kadar küçülür. Kendinin gerçekte kim olduğunu tam olarak bildiğinde egon da tamamen yok olmuş olur. Fakat egon benim olduğum kişi değil mi? Hayır, egon senin olduğunu sandığın şeydir. Gerçekte kim olduğuna hiçbir ilgisi yoktur. bu bir egoya sahip olmanın iyi olduğunu söyleyen daha eski bir öğretiyle tezat oluşturmuyor mu? Bir egoya sahip olmak kötü bir şey değildir. Gerçekte çok iyidir. Çünkü ego, şimdi bu göreli dünyada ayrı bir varlık olduğunu düşünerek yaşadığın deneyimi yaşaman için gereklidir. Tamam, işte şimdi aklım tamamen karıştı. Bu iyi. Aklın karışması bilgeliğe giden ilk adımdır. Tüm cevapları bildiğini sanmak aptalcadır. Bu konuda bana yardım eder misin? Bir egoya sahip olmak iyi midir yoksa kötü mü? Bu önemli bir soru. Sonsuzluk boyutunda deneyimleyeceğin şeyleri deneyimlemek için göreceli dünyaya girdin ki ben bunu görecelilik boyutu diye adlandırıyorum. Deneyimlemek istediğin şey gerçekte kim olduğundur. Sonsuzluk boyutunda bunu bilebilir ama deneyimleyemezsin. Ruhun arzusu kendini deneysel olarak tanımaktır. Sonsuzluk boyutunda kendinin kim olduğu ile ilgili bir şey deneyimleyememenin nedeni bu boyutta senin olmadığın bir şeyin var olmasıdır. Sonsuzluk kesinlikle sonsuzluktur. Her şeyin tümüdür. Arada hiçbir şey olmadan alfa ve omegadır. Sonsuzlukta hiçbir ölçü yoktur. Şeylerin ölçüsü sadece göreli olanda mevcuttur. Görecelilik boyutu öylesine yaratılmıştır ki kendini görkemli ve deneyimli görebilirsin. Sonsuzluk boyutunda ise sadece görkemli olan vardır ve bu nedenle de görkemlilik yoktur. İşte bu deneyimlenemez, deneysel olarak bilinemez. Çünkü görkemli olanın yokluğunda görkemliliği deneyimlemenin hiçbir yolu yoktur. Gerçekte sen her şeyle bir olansın. İşte bu senin görkemin olan yanındır. Gene de sen her şeyle birken her şeyle bir olmanın ne kadar harika olduğunu bilemezsin. Çünkü bunu dışında bir şey yoktur ve bu nedenle de her şeyle bir olmak hiçbir şey ifade etmez. Kendi deneyiminde sen sadece sensin ve bunun ne kadar harika olduğu hakkında hiç deneyimin yoktur. Senin için her şeyle bir olmanın harikalığını deneyimlemenin tek yolu her şeyle bir olmamanın mümkün olduğu bir durum ya da şartta olmaktır. Gene de sonsuzluğun boyutunda her şey bir olduğu için ki bu mutlak gerçektir, her şeyle bir olmamak da imkansızdır. İmkansız olmayan ise her şeyle bir olmama yanılsamasıdır. İşte bu yanılsamayı yaratmak amacıyla görecelilik boyutu yaratılmıştır. Bu tıpkı şeylerin görüldükleri gibi olmadıkları ve şeylerin olmadıkları gibi göründükleri Alice Harikalar Diyarında gibidir. Bu yanılsamayı yaratan asıl araç egodur. Kendini senin tüm geri kalanından ayrı düşünmene imkan tanıyan da bu araçtır. Varlık olarak yalnız olduğunu düşünen de senin bir parçandır. Sen yalnız bir varlık değilsin. Gene de bütününü deneyimlemeyi anlamak ve takdir edebilmek için yalnız kalmalısın. Ve işte bu anlamda bir egoya sahip olmak iyidir. Yapmayı denediğin şey göz önüne alındığında bu iyidir. Fakat çok fazla ego, yapmayı denediğin şey göz önüne alınırsa iyi değildir. Çünkü yapmayı denediğin şey bir olma deneyimini daha iyi anlamak ve takdir edebilmek için ayrı olma yanılsamasını kullanmaktır ki bu da senin gerçekte kim olduğundur. Ego çok büyüdüğü zaman tüm görebildiğin kendinin farklı olduğudur. Bir olmuş kendini deneyimleme şansının tümü ortadan kalkar ve yolunu yitirirsin. Kelimenin tam anlamıyla yanılsama dünyasında kaybolursun ve sonunda kendini bunun dışına çıkarana ya da bir başkası, bir başka ruh seni dışarı çıkarana dek çoğunlukla bu yanılsamanın içinde kayıp kalırsın. Seni kendine geri vermek de bu anlama gelir. Hristiyan kiliselerinin kurtarıcı kavramıyla kastettikleri de budur. Bu kiliselerin yaptıkları hata kendilerini ve dinlerini kurtarılmak için tek yol olarak göstermeleridir. Bu da gene farklı olma yanılsamasını daha da artırmaktadır. Oysa bu tüm olarak seni kurtarmaya çalıştıkları yanılsamadır. Bir egoya sahip olmanın iyi bir şey olup olmadığını soruyorsan bu çok geniş bir konudur. Tamamen senin ne yapmaya çalıştığına bağlıdır. Eğer egoyu sonunda biricik gerçeği deneyimlemek için bir araç olarak kullanacaksan iyidir. Eğer ego senin bu gerçeği deneyimlemeni engelliyorsa iyi değildir. Burada yaptığın şeyi engelleyecek derecede olması iyi değildir. Gene de burada ne yapmak istediğin konusunda seçim yapmakta serbestsin. Kendini bir olanın bir parçası olarak deneyimlememek hoşuna gidiyorsa hemen şimdi sana bu deneyimi yaşamama seçeneği verilecektir. Sadece farklı olmaktan, yanılsamadan, yalnızlıktan ve acı çekmekten bıktıysan doğru yolu bulmaya uğraşırsın ve işte o zaman benim orada olacağımı ve hep orada olduğumu görürsün. Her zaman. Vay be, bir sor, bin işit. Özellikle Tanrı'ya sorduğun zaman. Evet, anlıyorum. Yani sanki beni durdurup bunlar hakkında düşündüren sen değilmişsin gibi. Hayır, cevap tam orada, dilimin ucunda. Söylemem gerekirse senin de dilinin ucunda. Bu da ne demek? Demek istediğim, bu cevapları kendime saklamıyorum. Hiç saklamadım. Herkesin hayatıyla ilgili tüm soruların cevapları kelimenin tam anlamıyla dillerinin ucundadır. Bir şeyden yeterince bahsedersen sonunda olur diye bir deyiş vardır. Pekala, öyleyse eğer söylediğin her şeyin kafa ütülemek olduğunu söylersem bana söylediklerin de doğru değil demektir. Bu doğru. Hayır, doğru değil. Yani doğru olmadığı doğru. Fakat söylediğin her şeyin doğru olmadığını söylersem bunun doğru olmadığı da doğru değil demektir. Bu da doğru. Doğru olmadığı sürece, doğru olmadıkça görüyor musun kendi gerçekliğini yaratıyorsun. Bunu sen söyledin. Bu doğru. Fakat eğer senin dediğine inanmazsam o zaman da bunu kendi gerçeğin olarak deneyimleyemezsin. Fakat burada bir noktayı gözden kaçırma. Çünkü eğer kendi gerçekliğini yarattığına inanmazsan, kendi gerçekliğini de senin yaratmadığın bir şey olarak deneyimlersin. Bu da kendi gerçekliğini yarattığını kanıtlar. Ah, kendimi sanki aynalı salondaymışım gibi hissediyorum. Öylesin sevgili evladım. Bilebildiğinden daha fazla şekilde hem de. Çünkü gördüğün her şey senin bir yansımandır. Ve eğer hayatın aynaları sana çarpıklıklar gösteriyorlarsa bu senin kendi hakkındaki çarpık düşüncelerin bir yansımasıdır. Bu beni konuyu değiştirmemizden önceki yere götürüyor. Farklı konular yok oğlum. Sadece aynı yöne giden değişik yollar var. Sana kendimle nasıl dost olabileceğimi sormuştum. Sen bana kendi ruhumu tanıdığımda Tanrı'yı da tanıyacağımı söyledin. Bu da kendimle dost olduğumda Tanrı ile de dost olabileceğim demektir. Ve sana bunu nasıl yapabileceğimi sordum. Kendimle dost olduğumu sanıyordum. Bazı insanlar kendileriyle dosttur. Bazıları ise değil. Bazı insanlar için ulaşabildikleri en iyi nokta bir ateşkes yapmaktır. Belki de büyük bir egoya sahip olmanın kendimi sevmememin işareti olduğu hakkında söylediklerin doğrudur. Bu konuda düşüneceğim. Böyle kişiler kendilerini tamamen sevmiyor değildirler. Sadece kendilerinin bir parçasından hoşlanmamaktadırlar. Ve bu nedenle de ego bunun karşılığında diğer insanların kendilerini sevmesi için uğraşır. Tabii ki kendilerinde hoşlarına gitmeyen tarafı aralarında büyüyen samimiyet imkansız kılana kadar başka insanlara göstermezler. Sonunda bunu yaptıklarında da diğer kişi şaşırmış gözükür ve belki de olumsuz bir şekilde karşılık verdiğinde kendilerinin gerçekte de sevilmeyecek olduklarına iyice inandırırlar ve tüm döngü devam eder. Bu çok karmaşık bir yöntemdir ve her gün bu şekilde hareket edersiniz. Bir psikolog olmalıymışsın. Psikolojiyi ben icat ettim. Biliyorum, sadece şaka yapıyordum. Biliyorum, insanlar şakayı ancak kendileri. Yeter. Haklısın, yeter. Sadece şaka yapıyordum. Biliyor musun, beni güldürüyorsun. Seni güldürüyor muyum? Sen de beni güldürüyorsun. İşte ben bunu seviyorum. Mizah duygusu olan bir tanrı. Gülmek ruh için iyidir. Aynı fikirde olmamak mümkün değil. Fakat soruya geri dönebilir miyiz? Kendimle nasıl dost olabilirim? Kendinin gerçekten kim olduğunu ve kim olmadığını açıklığa kavuşturarak, gerçekte kim olduğunu bilince kendini sevmeye başlarsın. Kendini sevmeye başlayınca beni sevmeye başlarsın. Kendimin kim olduğumu ve kim olmadığımı nasıl açıklığa kavuşturabilirim? Öncelikle senin kim olmadığına başlayalım. Çünkü en büyük sorun buradadır. Tamam, ben kim değilim? Öncelikle ve her şeyden önemlisi söylemek isterim ki sen geçmişin değilsin. Sen geçmiş günlerin değilsin. Geçmişte yaptıkların, geçmişte söylediklerin, geçmişte düşündüklerin değilsin. Pek çok kişi geçmişinin sen olduğunu düşünmeyi isterler. Hatta bazıları geçmişinin sen olduğunda ısrar ederler. Bunu yaparlar çünkü kendini böyle göstermene, devam etmene büyük bir yatırım yapmışlardır. Bunun nedenlerinden biri böylece senin hakkında haklı çıkacaklardır. Ayrıca sana bağlı kalabileceklerdir. İnsanlar seni kötü olarak gördüklerinde senin değişmeni istemezler. Çünkü senin hakkında haklı çıkmaya devam etmek isterler. Bu da kendilerine nasıl davranmanı umuyorlarsa o şekilde davrandığımı doğrulamalarını sağlar. İnsanlar seni iyi olarak gördüklerinden değişmeni istemezler. Çünkü sırtlarını sana dayamaya devam edebilmek isterler. Bu da onlara nasıl davranmanı beklediklerini haklı hale getirmelerine yardımcı olur. Yapman gereken şey bu anda yaşamaktır. Şimdiki zamanda var olan yeni bir kendin yarat. Bu senin kendin hakkındaki eski düşüncelerinden ayrılmana imkan tanıyacaktır. Bunun büyük bir yüzdesi diğer insanların senin hakkındaki düşüncelerinden oluşmuştur. Geçmişimi nasıl unutabilirim? İnsanların benim hakkımdaki düşünceleri en azından bu düşüncelerden bir kısmı benim geçmişteki davranışlarımdan kaynaklanmaktadır. Ne yapmalıyım? Sadece bu şeyleri unutmalı mıyım? Önemsizlermiş gibi mi davranmalıyım? Hiçbiri. Geçmişini unutmaya çalışma. Geleceğini değiştirmeye çalış. Yapacağın en kötü şey geçmişini unutmaktır. Geçmişini unutursan geçmişinin sana gösterdiğini de unutursun. Sana verdiklerinin hepsi birer hediyedir. Hiç önemi yokmuş gibi davranma. Daha çok önemli olduğunu bil. Çünkü kesinlikle önemlidirler. Böylece bazı davranışlarını tekrarlamamaya karar verirsin. Bir kez böyle bir karar verirsen geçmişini kendi haline bırakabilirsin. Kendi haline bırakmak, unutmak demek değildir. Sanki onsuz boğulacakmışsın gibi geçmişine sarılmaya, ona yapışmaya son vermek demektir. Asıl onun yüzünden boğulursun. Geçmişini kendini kim olduğun düşüncelerinin içinde ayakta tutmak için kullanmaktan vazgeç. Bu eski rotayı bırak ve yeni kıyılara doğru yüz. Harika bir geçmişi olan insanlar bile konu onların kim olduğuna geldiğinde geçmişlerine sarılarak ondan yararlanamazlar. Buna zaferlerine takılı kalmak denir ve hiçbir şey büyümeyi daha hızlı durduramaz. Ne kazandığın başarılarda takıl kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine tekrar başla. Şimdinin her değerli anında yeniden başla. Fakat alışkanlık haline gelmiş davranışlarımı ya da yerleşmiş karakter özelliklerimi nasıl değiştirebilirim?